Ayrım 26.
Yerin çiğ ile kaplı olması nedeniyle kızağın ıslaklığı. Size en azından 150 adam gerekliydi. Teknisyenler başka yerlerdeki işlerinin başındaydı. Bana süt küplerini getirin. Ne kadar? Binlerce. Ve bulabildiğiniz kadar takviye adam istiyorum. Musa'nın gelişiyle kaygı ve tasalarından sıyrılan işçiler yeniden soğukkanlılıklarına kavuştular. Genç Yahudinin heykelin kenarına çıktığını ve kızağın yönünü değiştirmek için önüne süt döktüğünü görünce umutlandılar. Bu olağanüstü ağırlığın üzerinde kayacağı yağlı sıvının eksik olmaması için hemen bir zincir oluşturup süt küplerini elden ele geçirmeye başladılar. Yahudinin direktiflerine uyarak ilk gelen takviye kuvveti kızağın yanlarına ve arkasına uzun halatlar bağladılar. Irmak kenarından mavna çekmeye alışık olan bu işçiler, halatları dev heykelin hareketini yavaşlatmak için kullanacaklardı. Azar azar da olsa heykelin yönünü değiştirdiler ve gerekli olan yola soktular. Musa, "Fren kalası!" diye haykırdı. O ana kadar şaşa kalmış 30 adam, kızağı frenlemek için hazırlanan kertikli kalası Amon Tapınağı'nın önüne Ramses'in heykelinin bulunduğu yere yerleştirdiler. Uysallaşan dev heykel, sütten oluşan kaygan yolun üzerinde kaydı. Tam anında yavaşladı ve tam yerinde durdu. Ter içinde kalan Musa yere atladı. Herkes onun büyük öfkesi nedeniyle birçoklarını ağır cezalara çarptıracağını düşünüyordu. Bu yanlış manevranın sorumlusunu heykelden aşağı düşen adamı getirin. Burada. İki işçi Abner'i öne doğru ittiler. O da diz çöktü. Beni bağışlayın diye inledi. Huzursuzdum ben. Sen tuğlu ustası değil misin? Evet, öyleydim. Adım Abner. Bu şantiyede işin ne? Ben saklanıyordum. Aklını mı kaçırdın? Bana inanmalısınız. Abner Yahudiydi. Ne yapacağını, ne söyleyeceğini bilemez duruma düşmüş olan bu adamın baş başa konuşmak istediği belliydi. Benimle gel Abner. Mısırlı bir mimar Musa'ya karşı dikildi. Bu adam çok ağır bir suç işledi. Onun suçunu bağışlamak arkadaşlarına hakaret etmek olur. Onu sorguya çekeceğim. Ondan sonra bir karar vereceğim. Mimar amirinin önünde eğildi. Şayet Abner Mısırlı olsaydı Musa bu kadar yumuşak davranmazdı. Birkaç haftadan beri krallık şantiyelerinin baş gözetmeni sonunda kendi aleyhine dönecek biçimde taraf tutuyordu. Musa Abner'i arabasına bindirdi ve düşmemesi için onu bir deri kemerle bağladı. Bugün yeteri kadar düştün değil mi? Yalvarırım beni bağışlayın. Sızlanmayı bırak. Bana her şeyi açıklayacaksın. Musa'nın biri olarak kullandığı binanın önünde rüzgara karşı korunmuş küçük bir avlu vardı. Araba binanın eşiğinde durdu. İki adam arabadan indiler. Musa peştemalını ve perukasını çıkardı ve ağır, içi su dolu küpü gösterdi. Abner'e, şu alçak duvara çık diye emretti. Bu suyu omuzlarıma dök. Musa otlarla vücudunu keselerken vatandaşı ağır küpü tutarak sağlığa iyi gelen suyu döktü. Dilini mi yuttun Abner? Korkuyorum. Neden? Beni tehdit ettiler. Kim? Söyleyemem. Susmakta direnecek olursan yaptığın ağır hata nedeniyle seni adalete teslim edeceğim. Yapmayın, işimi kaybederim. Aklanabilirsin. Yemin ederim ki suçsuzum. Öyleyse konuş. Benim paramı çalıyorlar. Bana şantaj yapıyorlar. Kim bu suçlu? Abner sesinin tonunu alçaltarak bir Mısırlı diye karşılık verdi. Adı ne? Söyleyemem. Etkili kişilerle ilişkileri var. Sorumu tekrarlamayacağım. Adını söylersen benden öç alır. Bana güvenmiyor musun? Birçok kez size anlatmayı düşündüm. Ama bu adamdan öylesine korktum ki. Titremeyi bırak ve adamın adını söyle. Artık seni rahatsız etmeyecek. Paniğe kapılan Abner elindeki küpü bıraktı. Yere düşen küp parçalandı. Sari. Adamın adı Sari. Kraliyet filosu Pir Ramses'e giden büyük kanala girdi. Saray halkının büyük çoğunluğu Ramses'le Nefertari'ye eşlik ediyordu. Herkes kralın gözüne girmek istiyorlarsa ileride oturmak zorunda olacakları yeni başkenti görmek için sabırsızlanıyordu. Açıktan açığa yapılan eleştiriler bir noktada toplanıyordu. Nasıl olur da kısa sürede kurulan bir kent Memphis'te yarışabilirdi? Ramses herkesin beklediği bir başarısızlık sonucunda er ya da geç Pir Ramses'i terk etmek zorunda kalmayacak mıydı? Geminin başında bulunan Firavun, Nil'in deltasını seyrederken gemi nehirden ayrılmış, yeni başkentin limanına giden kanal boyunca ilerliyordu. Şenar kardeşinin yanına gelip kollarını küpeşteye dayadı. Farkındayım, şimdi sırası değil. Ama önemli bir konuya girmek zorundayım. O kadar acele mi? Korkarım ki öyle. Şayet daha önce seninle görüşme olanağı bulsaydım, bu mutlu anında seni rahatsız etmekten kaçınırdım. Ama sana ulaşmak olanaksız. Seni dinliyorum Şener. Bana verdiğin görevden çok memnunum. Ve sana iyi haberler vermek isterdim. Yani vereceğin haberler kötü mü? Bana gelen raporlara inanacak olursam, durumun bozulduğu endişesine kapılmamız gerek. Konuya gel. Hititlerin babamızın hoş gördüğü sınırların ötesine geçip Orta Suriye'ye girdikleri anlaşılıyor. Bu haber kesin mi? Bunu söylemek için henüz erken ama seni ilk uyaran ben olmak istedim. Yakın geçmişte Hititlerin tahrikleri sıklaştı ve umudum bunun da bir tahrikten öteye geçmeyeceği. Ama biz gene de gerekli önlemleri alalım. Bunu düşüneceğim. Bir kuşkun mu var? Senin de söylediğin gibi bu istila girişimi henüz kesinleşmemiş. Yeni bir haber alır almaz bana ilet. Majesteleri bakanına güvenebilir. Suyun akışı güçlü, rüzgar elverişliydi. Gemi hızla yol alıyordu. Şenar'ın söyledikleri Ramses'i düşündürdü. Ağabeyi gerçekten durumu ciddiye alıyor muydu? Şenar kendini değerliymiş gibi göstermek ve Dışişleri Bakanlığındaki yeteneğini ispatlamak için bu istila girişimini uydurabilecek yaratılışta bir adamdı. Orta Suriye. Ne Mısırlılar ne de Hititler tarafından kontrol edilen bu bölgeye anlaşmalara göre askeri güç sokmak yasaktı. Bu yüzden bu bölgede sadece iki ülkenin birkaç ajanı bulunuyordu. Seti'nin Kadeş'i almaktan vazgeçmesinden beri iki taraf arasından ufak tefek çatışmalar dışında önemli bir olay olmuyordu. Belki de stratejik bir mevkide kurulan Pir Ramses Hititlerin savaşçı isteklerini uyandırmıştı. Hititler zaten genç Firavun'un Asya'ya ve kendi imparatorluklarına önem verdiğini biliyorlar ve bundan endişe duyuyorlardı. Bir tek adam Ramses'e gerçeği söyleyebilirdi. Gizli servis sefi, arkadaşı Ayşe. Şener'e verilen yüzeysel raporlar sadece durumun dış görünüşünü veriyordu. Ayşe ekibi sayesinde düşmanın gerçek niyetlerini bilirdi. Büyük direğin tepesinde duran tayfa sevincini gizleyemedi. Liman ve kent göründü. Bu Pir Ramses. 57. Altından arabasına tek başına binmiş olan Işık'ın oğlu, Pir Ramses'teki Amon Tapınağı'na giden ana caddeye girdi. Tam öğle vakti, ışıl ışıl parlayan araba, kendi kentini yeniden dünyaya getiren bir güneş gibi göründü. Arabasını çeken iki atın yanında başı dik, yelesi rüzgarda uçuşan dev gibi aslan yürüyordu. Hükümdarın gövdesinden yayılan gücün, ve yırtıcı bir hayvanı muhafız gibi kullanmasını olanak sağlayan büyüsünün etkisiyle şaşkına dönen halk birkaç dakika sessiz kaldı. Sonra birden bir çığlık yükseldi. Çok yaşa Ramses! Ardından aynı sözler 10 kez, 100 kez, 1000 kez tekrarlandı. Kısa bir süre sonra bu büyük sevinç, yavaş ve görkemli yürüyüşünün ritmini hiç değiştirmeyen kralın gittiği yol boyunca anlatılması güç bir coşkuya dönüştü. Soylular, zanaatkarlar ve köylüler bayramlık elbiselerini giymişlerdi. Moringa yağı sürdükleri için saçları pırıl pırıldı. En güzel perukalar hanımların başlarını süslüyordu. Çocuklarla hizmetçiler ellerindeki ve kucaklarındaki çiçekleri ve yeşillikleri Ramses'in arabasının geçtiği yola atıyorlardı. Açık havada bir şölen hazırlanıyordu. Yeni sarayın kahyası, beyaz undan yapılmış 1000 somun ekmek, 2000 iyi pişmiş yuvarlak ekmek, 10.000 pasta, bol bol kurutulmuş et, süt, keçi boynuzu suyu, üzüm, incir ve nar hazırlamıştı. Kaz kızartması, av hayvanları, balık, salatalık ve pırasa da menüye dahildi. Kral mahzeninden çıkarılmış yüzlerce şarap küpü ve olabildiğince birayı da buna eklemek gerekiyordu. Yeni başkentin doğduğu gün Firavun halkı kendi masasında konuk ediyordu. Yeni elbisesini giymemiş tek bir kız çocuğu, kumaş bantlarla ve bakır rozetlerle süslenmemiş tek bir at, boynuna çiçek tacı geçirilmemiş tek bir eşek yoktu. Köpekler, kediler, evcil maymunlar o gün için çift tayına hak kazanmışlardı. Durumları ve toplumdaki yerleri ne olursa olsun, bütün yaşlılar çınarların ve avokado ağaçlarının gölgelerine rahatça yerleştirildikten sonra ilk kez onlara hizmet edilecekti. Ve konut isteyenler, iş isteyenler, arazi isteyenler, inek isteyenler için dilekçeler hazırlanmıştı. Amini bu dilekçeleri toplayacak, cömertliğin zorunlu olduğu bu mutlu günde onları iyi yüreklilikle inceleyecekti. Yahudiler de sevinçlerini belli etmekte geride kalmamışlardı. Yoğun çabalarının sonucu iyi para kazanmış olarak dinlenmeyi ve Mısır Krallığı'nın yeni başkentini elleriyle kurdukları için övünmeyi hak etmişlerdi. Birçok kuşak onların büyük başarısından söz edecekti. Araba Ramses'in kendisini simgeleyen dev heykelin önünde durduğu zaman halk soluğunu tuttu. Bu dev heykel bir gün önce az daha bir felakete neden olacaktı. Ramses başını kaldırdı ve bakışlarını göğe doğru bakan taş devin bakışlarına dikti. Heykelin alnında düşmanlarını kör eden bir zehir tüküren ve Firavun'un özel niteliklerini simgeleyen bir kobra yılanı vardı. Başının üzerine ise birleşmiş iki güç, yukarı Mısır'ın beyaz tacı ve aşağı Mısır'ın kırmızı tacı konmuştu. Tahtına oturmuş ve ellerini peştemalının üzerine koymuş olan granitten yapılmış Firavun kendi kentini seyrediyordu. Ramses arabasından indi. Onun da başındaki taç vardı. Geniş kollu, bol bir kete giymişti. Onun altında gümüş kemerle tutturulmuş yaldızlı bir peştemal parlıyordu. Sen ki hükümdarlığımın kentinin kalsını simgeliyorsun, ben de senin ağzını, gözlerini ve kulaklarını açıyorum. Bundan böyle sen canlı bir varlıksın. Her kim ki sana saldırırsa ölümle cezalandırılacaktır. Güneş doruk noktasında Firavun'un tam başının üzerindeydi. Ramses halkına doğru döndü. Pi Ramses doğdu. Pi Ramses bizim başkentimizdir. İçten geldiği belli binlerce ses bu açıklamayı yeniledi. Gün boyunca Ramses ile Nefertari, geniş ağaçlı yolları, büyük küçük sokakları ve Pi Ramses'in bütün mahallelerini dolaştılar. Gördüklerinden gözü kamaşan kraliçenin kente taktığı turkuaz kent adı kısa zamanda ağızdan ağıza yayılmıştı. Musa'nın hazırladığı en son sürpriz buydu. Evlerin, villaların ve hatta sıradan binaların cepheleri olağanüstü parlaklıkta mavi çinilerle kaplanmıştı. Bu çinileri yapan atölyeyi şantiyenin içinde kurduran Ramses, bu kadar kısa zamanda bu kadar çok çini yapabileceklerini düşünmemişti. Bu çiniler sayesinde başkent birliğine, bütünlüğüne kavuşmuştu. Her halinden zarifliği ve soyluluğu belli olan Musa, törenlerin yönetimini üstlenmişti. Şimdi artık hiç kimsenin Ramses'in çocukluk arkadaşını vezir olarak tayin edeceğinden ve onu ülkenin başbakanı yapacağından kuşkusu yoktu. İki adamın ortaklığı meydandaydı. Musa'nın başarısı ise besbelliydi. Kral hiçbir eleştiride bulunmadığı gibi umutlarının bütünüyle yerine getirildiğini, hatta ötesine geçildiğini belirtti. Şenar hasetinden kuduruyordu. Büyücü Ofir ya ona yalan söylemiş ya da Musa'yı istediği gibi yönettiğini sanarak yanılmıştı. Böyle bir zaferden sonra Musa zengin bir adam ve çalışkan bir saray görevlisi olacaktı. Saçma bir din tartışması yüzünden Ramses'e kafa tutmak intihardan farksız olurdu. Irkadaşlarına gelince, onların böylesine kaynaştıkları Mısır halkından ayrılmaları hiçbir yarar sağlamazdı. Şenar'ın tek gerçek müttefiki olarak Hititler kalıyordu. En gerek yılanı kadar tehlikeliydiler ama müttefiktiler. Kral sarayının düzenli ve gürültüden uzak bir duayı betimleyen resimlerle süslü, sütunlu salonunda verilen kabul töreni saray halkının pek hoşuna gitti. Nefertari'nin güzelliği ve soyluluğu hepsini büyüledi. Kral sarayının sihirli koruyucusu, ülkenin birinci kadını, herkese sevimli ve yerinde sözler hitap etmesini gayet iyi biliyordu. Gözler cilalı seramiklerle yapılmış döşemeden ayrılmıyordu. Bu seramikler kullanılarak serin suları olan bir havuzu, çiçekli bahçeleri, papirüs ormanının üzerinde uçan ördekleri, açmış lotusları ya da gölde dönüp duran balıkları gösteren tablolar yapılmıştı. Soluk yeşil, açık mavi, kirli beyaz, altın sarısı ve menekşe rengi bir şey yaratmanın eşsiz güzelliğini çarkı haline getiren renk uyumu içinde birbirlerine karışıyordu. Hiçbir şeyi beğenmemeyi adet edinenler bile susmak zorunda kaldılar. Pi Ramses'in tapınakları henüz bitirilmemiş ama saray zenginlik ve aşırı özen bakımından Memphis ve Tep saraylarından hiç de aşağı kalmıyordu. Saray halkından hiçbiri kendini burada yadırgamadı. Pi Ramses'te bir villa sahibi olmak, soylularla yüksek rütbeli memurlarda bir saplantı haline dönüşmüştü. Ramses inanılmaz bir sabırla mucize üstüne mucize yaratıyordu. Firavun elini Musa'nın omzuna koyarak, "İşte bu kent varlığını bu adama borçludur," dedi. Konuşmalar birden kesildi. Protokole göre benim tahtıma oturmam, Musa'nın yere kapanması ve benim ona iyi ve dürüst hizmetinin karşılığı olarak altın bir kolye vermem gerekiyor. Ama o benim dostum, çocukluk arkadaşımdır. Ve biz bu savaşı birlikte yönettik. Bu başkenti ben tasarladım, o da benim planlarıma göre bu kenti gerçekleştirdi. Ramses arkadaşına içtenlikle sarıldı. Bir firavun hiç kimseye böylesine onurlandırıcı bir yakınlık göstermemişti. Musa birkaç ay daha kraliyet şantiyelerinin baş gözetmenliğini yapacaktır. Kendisinden sonra bu göreve getirilecek olan kimseyi yetiştirinceye kadar. Ondan sonra benim yanımda Mısır'ın büyük şanı için çalışacaktır. Şanar'ın en korktuğu şey başına gelmişti. İki arkadaşın uyumlu etkinlikleri onları bütün bir ordudan daha güçlü yapıyordu. Ameni ile Sitayu Musa'yı kutladılar ama sinirli haline de şaşırdılar. Bu durumu heyecanlı oluşuna verdiler. Musa, "Ramses yanılıyor," dedi. "Bana uygun gördüğü görevin niteliklerine sahip değilim ki ben." Ameni, "Sen mükemmel bir vezir olacaksın," dedi. Sitayu, "Ama aslında sen bu bodur, kel katibin emrine gireceksin," dedi. "Gerçekte hükümdarlık eden o." "Sözlerine dikkat et, Sitayu." "Yiyecekler lezzetli. Şayet Lotus'la ben birkaç güzel yılanı yuvasından çıkaracak olsaydık, belki de buraya yerleşirdik. Peki, Aşa neden yok?" Ameni, "Bilmiyorum," diye karşılık verdi. "Mesleği için kötü bir puan. Hiç de diplomatik bir davranış değil." Üç arkadaş, Ramses'in annesi Tuya'nın yanına sokulduğunu ve onun alnından öptüğünü gördüler. Ciddi ve narin yüzünü gölgeleyen kederine rağmen, Seti'nin dul eşi gururlu olduğunu her haliyle belli ediyordu. Pir Ramses, sarayında oturacağını açıklar açıklamaz oğlunun zaferi tamamlanmış oldu. Kuşhane tamamlanmıştı. Ama saray halkının göz ve kulak zevklerini doyuracak, yabancı ülke kuşları henüz kafesi doldurmamıştı. Sırtını bir direğe dayamış, kollarını kavuşturmuş Musa, yüz hatları gergin olduğu için arkadaşı Ramses'e bakmaya cesaret edemiyordu. Ramses'in arkadaşı olduğunu unutup düşmanı olarak görmesi gerektiği Mısır kralına hitap etmeliydi. "İkinizin dışında herkes uyuyor. Çok yorgun görünüyorsun Musa. Bu görüşmeyi yarına bırakamaz mıyız? Bu komediyi daha uzun süre oynamak istemiyorum." "Ne komedisi? Ben Yahudiyim ve tek tanrıya inanıyorum. Sen bir Mısırlısın ve putlara tapıyorsun. Gene bu çocuksu nutuklara mı başlayacaksın? Bu sözler seni tedirgin ediyor. Çünkü gerçek. Musa, sen Mısırlıların bilgeliğiyle eğitildin. Senin tek tanrı dediğin o bilinmeyen ve şekli belli olmayan şey hayatın her zerresinin içinde bulunan güçtür. Tanrı bir koyun kılığına girmez. Amon hayatın sırrıdır ve kendisini geminin yelkenini şişiren rüzgarda, yaratılışın uyumlu gelişmesinin izlerini taşıyan spiral biçimli bir koç boynuzunda, tapınaklarımızın gövdesini oluşturan taşlarda gösterir. O bunların hem hepsi hem de hiçbiridir. Bilgelerin bu öğretilerini sen de benim kadar biliyorsun. Bu öğretiler hayalden başka bir şey değildir. Tanrı tektir. Peki o yarattığı varlıklar içinde çoğalarak yine de tek kalamaz mı? Onun senin tapınaklarına ve heykellerine ihtiyacı yoktur. Gene yineliyorum. Sen yorgunluktan bitkin düşmüşsün. Benim inancım tamdır. Sen bile onu değiştiremezsin. Şayet senin tanrın seni hoşgörüsüz yapıyorsa ondan sakın. Seni bağnazlığa sürükler. Asıl sen sakın Ramses. Bu ülkede gelişen bir güç var. Henüz çekingen bir güç. Ama bu gerçeği ortaya çıkarmak için yapılan bir mücadele. Daha açık söyler misin? Akaneton ile onun tek tanrıya olan inancını hatırlıyor musun? O size yol göstermişti Ramses. Onun sesini ve benim sesimi dinle. Aksi takdirde imparatorluğun yıkılacak. 58. Musa için durum açıktı. Ramses'e ihanet etmemiş ve hatta onu tehdit eden tehlikeyi haber vermişti. Vicdanı rahattı. Artık kaderin çizdiği yolda gidecek, ruhunu kemiren ateşi serbest bırakacaktı. Tek Tanrı Yahova bir dağda bulunuyordu. Musa'nın yolculuğun bütün tehlikelerine rağmen bu dağı keşfetmesi gerekiyordu. Birkaç Yahudi her şeylerini kaybetme pahasına onunla birlikte gitmeye karar vermişlerdi. Musa tam yola çıkacakken verdiği bir sözü hatırladı. Mısır'ı sonsuza dek terk etmeden önce bu ahlak borcunu ödeyip kurtulacaktı. Kentin batısında bulunan Sari'nin evine kısa zamanda gitti. Evin kenarında sağlıklı ağaçlardan oluşan bir hurma bahçesi vardı. Ev sahibini balıklı küçük bir gölün kenarında soğuk bira içerken buldu. Musa, Pi Ramses eserinin gerçek ustasını karşılamak ne büyük bir zevk. Bu şerefi neye borçluyum? Bu zevki paylaşmadığım gibi şeref de söz konusu değil. Sari öfkelenmişti, kalktı. Parlak geleceği nezaketsiz olmanı gerektirmez. Kiminle konuştuğunu unuttun mu? Unutmadım. Aşağılık bir adamla konuşuyorum. Sari Yahudi'yi tokatlamak için elini kaldırdı. Ama Musa onun bileğini büktü ve Mısırlı'yı önce eğilmeye, sonra da diz çökmeye zorladı. Abner adında birine işkence ediyorsun. Böyle birini tanımıyorum. Yalan söylüyorsun Sari. Onun parasını çaldın ve ona şantaj yapıyorsun. Bu adam Yahudi bir tuğlacı. Musa Sari'nin bileğini biraz daha büktü. Sari inledi. Ben de bir Yahudiyim. Ama senin kolunu kırar ve seni sakat bırakırım. Buna cesaret edemezsin. Şunu bil ki sabrım tükenmek üzere. Artık Abner'i rahatsız etme. Yoksa seni ensenden tutup mahkemeye götürürüm. Bir daha yapmayacağına dair yemin et. Artık onu rahatsız etmeyeceğime yemin ederim. Firavun'un üstüne mi? Firavun'un üstüne. Yeminine ihanet edecek olursan lanetleneceksin. Musa Sari'yi bıraktı. Paçanı ucuz kurtardın. Musa yola çıkmak üzere olmasaydı Sari hakkında şikayette bulunurdu. Ama bu uyarının yeterli olacağını umuyordu. Bununla birlikte içini bir huzursuzluk kapladı. Mısırlının gözlerinin içinde boyun eğme yerine kin bulunduğunu fark etti. Musa bir hurma ağacının arkasına gizlendi. Fazla beklemesine gerek kalmadı.